Ayrım 8.
İki numaralı fark, fare kendini sevebilmek için başkalarını onu sevmeye zorlar. Aslansa kendini sever. Bu yüzden de başkalarını sevme yetisine sahiptir. Üç numaralı fark, fare başkalarının ona karşı bir şey yapmalarından kaçınmak için onlara karşı ne olursa olsun yapmaya hazırdır. Oysa aslan başkaları için yaptığı her şeyi kendisi için yapmış sayar kendini. Fare ya da aslan olmak ikilem burada. Aslan için durum oldukça açıktır. Gölgeli bir biçimde açık, derdi Ozan Antonio Machado. Benzerime zarar vermeye çalışırsam her şeyden önce kendime zarar veririm. Tam da en önemli, en az kölece olan şeyde. Sonunda gereğinden çok ertelediğimiz yanıtı en azından dolaysız bir biçimde. Ama dolaylı olarak sözü döndürüp dolaştırarak birkaç sayfadır bundan söz etmekten başka bir şey yapmıyoruz. Vermeye çalışma anı geldi. Kişilere kişi olarak ya da insanca davranmak ne demektir? Yanıt: kendini onların yerine koymaya çalışmak demektir. Birini bir benzerimiz gibi kabul etmek, her şeyden önce onu içinden tanıma, bir an için onun görüş açısını benimseme olasılığını içerir. Bir yarasa ya da bir sardunyayla ancak çok kuşkulu bir biçimde yapmayı düşünebileceğim bir şeydir bu. Ama bana kendini dayatan, benim gibi simgelere evirip çevirerek ustaca kullanan yaratıklardır. Son çözümlemede biriyle konuşurken her zaman yaptığımız şey şimdi ben olanın sene dönüşeceğini ve bunun tersinin olacağını bildiğimiz bir zemin belirlemeye çalışmaktır. Aramızda temelde eşit bir şeyin var olduğunu, bir başkası için o başkasının benim için olduğu kişi olmam olasılığının var olduğunu, kabul etmezsek tek bir sözcük alışverişi bile olamaz aramızda. Bu alışverişin olduğu yerde belli bir biçimde karşımızda duran kişiye ait olduğumuzun, onun da bize ait olduğunun bilinci de vardır. Ben genç, o yaşlı. Ben erkek, o kadın. Ben beyaz, o zenci. Ben aptal, o zeki olsa da. Ben sağlıklı, o hasta. Ben varsıl, o yoksul olsa da böyledir bu. Ben bir insanım. İnsanca olan hiçbir şey bana yabancı olamaz demişti antik bir Latin ozanı. İnsanlığımın bilincinde olmam, bireyler arasında etkin bir biçimde var olan tüm ayrılıklara karşın, bir biçimde benzerlerimin her birinin içinde olduğumun ayrımında olmam anlamına gelir bu. Her şeyden çok da sözcük olarak. Eski dostumuz yurttaş Kane'i anımsıyor musun? Ya da Gloucester'ı. Kendilerini öylesine ciddiye alıyorlardı, isteklerini, tutkularını öylesine önemsiyorlardı ki, başkaları gerçekten yokmuş, hayalet ya da hortlakmışlar gibi davranıyorlardı onlara. İşbirliklerine gereksinim duyduklarında onlara iyi davranıyorlar, artık işe yaramaz olduklarında da yatsıyor ya da öldürüyorlardı onları. Kendilerini onların yerine koymak, başkalarının çıkarlarını göreli olarak hesaba katmak için en küçük bir çaba bile harcamıyorlardı hiçbir zaman. Sonunda başlarına geleni biliyorsun. İnsanın çıkarları olmasında bir kötülük olduğunu söylemiyorum. Onları her zaman komşularının yararına yatsıman gerektiğini de. Ama bir an interest sözcüğünün üstünde düşün. Latince inter ve es sözcüklerinden gelir bu sözcük. Arada bulunan, ilişkiye geçiren anlamına. Çıkarlarını göreli duruma getirmenden söz ettiğimde, bunun hayaletler dünyasında tek başına yaşıyormuşsun gibi, her şeyi dışlayacak biçimde senin çıkarın olduğunu söylemek istemiyorum. Tersine kendileri de gerçek olan başka gerçekliklerle iletişim kurmandan söz ediyorum. Böylece sahip olabileceğin bütün çıkarlar, başka çıkarlar, koşullar, yasalar içinde yaşadığın toplumun alışkanlıkları bakımından görelidir. Tek bir çıkar, biricik saltık dışında, insan varlıkları arasında insan olmak, başkalarına insanca davranmak, onlar tarafından insanca davranılmak çıkarı, gerçek yaşamın vazgeçilmez koşuludur bu. Bir şey seni ne denli ilgilendirirse ilgilendirsin, iyi düşünürsen hiçbir şey kendini, çıkarının seni bağlantılandırdığı kimselerin yerine koyma yeteneği ölçüsünde ilginç olamaz. Kendini onların yerine koyarak yalnızca onların us yürütmelerine dikkat etme durumunda olmakla kalmaz, bir biçimde onların tutkularına, duygularına, acılarına, beklentilerine, hazlarına da katılmak durumunda olursun. Başkasına sempati duymak, onların duygularını anlamak söz konusudur. Burada dilersen duygularına katılmak da diyebilirsin. Köken bilim açısından çok benzer bu iki sözcük, biri Yunanca'dan, öteki Latince'den gelir. Bir yaşantıyı bir başkasıyla birlikte bir ölçüde duyumsama, onu düşüncelerinde ya da isteklerinde tek başına bırakmama anlamına gelir bu. Hepimizin aynı hamurdan yapıldığının bilincinde olmak, fikirler, duygular ve beden olarak ya da Shakespeare'in çok güzel ve derin sözcüklerle söylediği gibi, bütün insan varlıkları düşlerin dokunduğu kumaştan yapılmışlardır. Bu akrabalığın bilincinde olduğumuzu gösterelim. Başkasını ciddiye almak, senin var olduğun kadar gerçek olan birini pratikte kabul etmek için kendini onun yerine koyma yeteneğine sahip olman anlamına gelir. Ama yaptığını ya da yapmayı düşündüğü her şeyde ona her zaman hak vermen gerektiği anlamına gelmez. Onu kendin gibi gerçek, kendine benzer saysan da onunla özdeşmişsin gibi davranman gerektiği anlamına da gelmez. Oyun yazarı, mizahçı George Bernard Shaw, başkalarına her zaman onların sana yapmalarını istediğin şeyi yapma, farklı beğenileri de olabilir demekten hoşlanırdı. Kuşkusuz biz insanlar birbirimize benzeriz, birbirimize eşit, yani aynı olanaklarla doğmuş ve yasalar önünde eşit. Olacağımız bir noktaya varmak olağanüstü olurdu, hiç kuşku yok. Ama kesinlikle böyle değiliz. Birbirimizin eşi olmaya da çalışmamalıyız. Ne can sıkıcı ne usanç verici bir şey. Kendini birinin yerine koymak, nesneleri onun gördüğü gibi görmek için bir nesnellik çabası harcamaktır. Başkasını kovup yerini işgal etmek değil. Ya da o, kendisi olmayı sürdürmeli, sen de kendin olmayı. İnsan haklarının birincisi komşusunun fotokopisi olmamak, az ya da çok ayrıksı olmaktır. Ötekini doğrudan doğruya ve açıkça türdeşine zarar vermeyi içermemesi koşuluyla kendi iyiliği için ayrıksı olmaktan vazgeçmeye zorlama hakkın yoktur. Az önce hak sözcüğünü kullandım. Sanırım daha önce de kullanmıştım bu sözcüğü. Niçin biliyor musun? Çünkü güç bir sanat olan kendini türdeşinin yerine koyma sanatının büyük ölçüde antik çağlardan beri adalet dene gelen şeyle ilgisi vardır. Yalnızca kamu düzenine, yerleşik yasalar, yargıçlar, avukatlar ve benzeri. Gönderme yapmıyorum, aynı zamanda adaletin erdemine, yani her birimizin iyi yaşamak istiyorsak, benzerlerimizin bizlerden beklediklerini anlama yeteneğine ve bunun için harcamamız gereken çabaya da gönderme yapıyorum. Yasalarla yargıçlar, kişilerin toplum içinde birlikte yaşadıkları kişilerden bekleme hakkına sahip oldukları en az şeyi zorlayıcı bir biçimde belirlemeye çalışırlar. Ama söz konusu olan en azdır, daha çoğu değil. Çok kez nedenli yasal olursa olsun, yasalara nedenli uyulursa uyulsun, hiç kimse bizi cezalandıramaz ya da hapse atamaz da davranışımız temelde haksızdır. Bütün yazılı yasalar benzerinin devletten ya da yargıçlardan değil, somut olarak senden bekleyebileceği şeyin nedenli eksik olursa olsun basitleştirilmiş, yoğunlaştırılmış bir biçimidir. Bütün bunların hukuk kitaplarına girebilmesi için yaşam gereğinden çok karmaşık ve ince, kişiler gereğinden çok değişik, durumlar fazla çeşitli, sık sık da fazla mahremdir. Böylece hiç kimse senin yerine haklı olamaz. Eğer sen iyi yaşamak için böyle olmak gerektiğinin bilincine varmamışsan. Başkasının senden ne beklediğini temelde anlayabilmenin onu birazcık olsun sevmekten başka yolu yoktur. Salt insan olduğu için bile olsa. Bu küçük ama çok önemli sevgi hiçbir yerleşik yasa tarafından dayatılamaz. İyi yaşamak için haklı bir duygudaşlık adaleti ya da haklı bir acıma duygusuna sahip olma yeteneği gerekir. İşte uzun mu uzun bir bölümün sonuna geldik. Ama bir özürüm var. Tüm bölümlerin en önemlisi bu. Ahlakın, en azından benim sana sözünü etmek istediğim ahlakın en önemli özelliğini bu son sayfalarda anlatmaya çalıştım. Bunu yeterli bulmuyorsan ötekilere geçmeden bu sayfaları bir kez daha okumanı isteme yürekliliğini gösteriyorum. Ama bunu yapmıyorsan fazla yorgun olduğundandır. Pekala, kendimi senin yerine koyuyorum. Şunları oku. Bir gün öğleye doğru kayığa ulaşmak için yürürken kumda büyük bir şaşkınlık içinde çıplak bir ayak izi gördüm. Yıldırım çarpmış ya da ansızın bir hortlakla karşılaşmış gibi duruverdim. Kulak kabarttım, çevreme bakındım ama ne bir ses işittim ne de bir şey gördüm. Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Etkin yaşam rastlantıdır. Martin Buber. Yoldaşlarına bütün bağlardan daha güçlü bir bağla, ortak bir yazgıyla bağlanınca özgür adam yeni bir görüntünün hep ona eşlik ettiğinin, bütün günlük görevlerini bir aşk dalgasıyla kapladığının ayrımına varır. İnsan yaşamı geceye doğru uzun bir yürüyüştür. Görünmez düşmanlar kuşatır onu. Yorgunluk ve acı işkence eder. Ama o az insanın ulaşmayı umacağı, hiç kimsenin uzun zaman kalamayacağı bir hedefe doğru ilerler. Yoldaşlarımız ilerlerken her şeye gücü yeten ölümün suskun buyruklarınca çarpılarak birer birer gözden yiterler. Çok kısa bir süre yardım edebiliriz onlara. Bu süre içinde onların mutluluğu ya da mutsuzluğu belirlenir. Onların yürüyüşlerini aydınlatmak, acılarını sevgi merhemleriyle ondurmak, onlara tükenmez, katıksız bir sevginin sevincini bağışlamak, bocalayan yürekliliğini güçlendirmek, umarsızlık anında bağlılık esinlemek bize düşer. Bertrand Russell, Gizemcilik ve Mantık. Gerçekten de durmaksızın çalışıp çabalamayı dayatan, buna karşılık insanın gücü yettiğince ve yapması gerektiğince başkalarının acılarıyla mutsuzluklarını hafifletmesini öngörmeyen, insanlık adına başkalarını kurtarmaya, onların acılarını yumuşatmaya, burukluklarını ortadan kaldırmaya, yaşamı onlar için yeniden sevinçli, yani haz verici kılmaya çalışmanın en yüce erdem olduğuna inanmayan bir erdeme bağlanmış, haz düşmanı biri kadar katı bir kimse olamaz. Thomas More, İtopya. 8. Onca haz. Birinin gelip sana filanca erkek arkadaşınla falanca kız arkadaşının kamuya açık bir yerde açık saçık davranışlar yüzünden tutuklandıklarını söylediğini düşün. Hiç kuşkun olmasın, davranışları kırmızı ışıkta karşıya geçmek ya da birine sokak ortasında kuyruklu bir yalan söylemek yahut kalabalıktan yararlanıp birinin portföyünü aşırmak değildir. Olsa olsa çılgın arkadaşın filanca önlerinden geçen etli butlu kadınların arkasını ellemiştir. Kabaca bir beğenme belirtisi olarak ya da şu utanmaz falanca birkaç kadeh devirdikten sonra gelip geçenlere anatomisinin, Sabrina'nın ya da Marta Sanchez'inkine özenecek bir yanı olmadığını göstermeye çalışmıştır. Başka bir örnek, kendilerini, sanki öteki insanlar öyle değillermiş gibi, saygın diye tanımlayan kişilerden biri sana filanca filmin ahlaksız olduğunu söylerse, beyaz perdede bir cinayete kurban gitmelerine ya da filmin kahramanlarının para kazanmak için pek de temiz olmayan yollara başvurmalarına gönderme yapmıyordur. Başka bir şeye gönderme yapıyordur. Neye gönderme yaptıklarını biliyorsun. İnsanlar ahlaktan en çok da ahlaksızlıktan söz ederken, durumların %80'inde, abartmadığıma emin ol, bu yüklem bir biçimde cinsellikle ilgilidir. Öylesine ki kimileri ahlakın her şeyden önce herkesin cinsel organlarıyla yaptıklarını yargılamakla ilgilendirdiğine inanırlar. Bundan daha büyük bir saçmalık olamaz. Sana söylemekte olduğum şeye şimdiye dek pek dikkat etmedinse bile bunu paylaşmanın senin için çok güç olmayacağına inanıyorum. Cinsellikte başlı başına yemek yemekten ya da kırda yürümekten daha ahlaksız olan bir şey yoktur. Birinin cinsellikle ilgili tutumunun ahlaksızca olabileceği açıktır. Örneğin onu bir başka kişiye zarar vermek için kullanarak. Ama aynı şey arkadaşının sandviçini yiyen ya da gezintileri sırasında terörist planları hazırlayan bir kişi için de söylenebilir. Kuşkusuz cinsel ilişkiler çok güçlü zincirler, nazik duygusal karmaşıklıklar yaratabilse bile başkasına karşı olabildiğince özenle ve saygıyla davranmalıdır. Ama genellikle apaçık söylüyorum, iki insana haz veren, başkalarına zarar vermeyen bir şeyde hiçbir kötülük yoktur. Gerçekten kötü olan hazda kötü bir şey olduğuna inanmaktır. Hep söylene geldiği gibi, az ya da çok boyun eğişle, Bir bedenimiz olduğu için değil, bir beden olduğumuz bedenin doyumu, gönenci sağlanmaksızın iyi yaşamak olanaksız olduğu için. Bedeninin haz duyma yetisinden utanan kişi, çarpım tablosunu ezberlediği için utanç duyan kimse kadar aptaldır. Hiç kuşkusuz cinselliğin en önemli işlevlerinden biri üreme işlevidir. Bunu tas tamam oğlum olduğun için anlatmak istiyorum sana. Hafife alınamayacak bir durumdur bu. Çünkü ahlaksal bağlar içerir. Bunu sana daha fazla anımsatmıyorsam, sorumlulukla ilgili olarak sorumluluğun, özgürlüğün kaçınılmaz bir biçimde ters olduğu konusunda söylediklerimin üstünden geç. Ama cinsel yaşantı yalnızca üremeyle sınırlandırılmamıştır. İnsan varlıklarında türün sürekliliğini güvence altına alan doğal işleyişlerin, biyolojinin öngörmediği anlaşılan başka boyutları da vardır. Simgelerle incelikler insanların onlarsız, oldukları gibi olamayacakları özgürlüğün değerli buluşları doğayla birleşirler. Kendini gereğinden fazla cinselliğe adamanın insanı hayvana indirgediğini söyleyenlerin, cinsellikte kötü ya da en azından bulanık bir şey görenlerin ta kendileri olması paradoksaldır. Gerçek şu ki cinselliği yalnızca üremek için kullananlar tas tamam hayvandırlar. Tıpkı yiyecekleri, beslenme, kültür fiziği salt kendilerini sağlıklı olarak tutmak için kullandıkları gibi. Oysa biz insanlar erotizmi, gastronomiyi, sporu bulduk. Cinsellik geyiklerle balıklar için olduğu gibi insanlar için de bir çoğalma mekanizmasıdır. Ama insanlarda birçok başka sonuçlar yaratır cinsellik. Örneğin lirik şiir ve evlilik, ne geyiklerin ne de balıkların bildikleri, bilmemeleri iyi mi kötü mü bilmem, şeylerdir. Cinsellik salt üremeden ne denli ayrılırsa o denli insanca, o denli daha az hayvanca olur. Bundan açıktır, hem iyi hem de kötü sonuçlar çıkarılabilir. Tıpkı özgürlük söz konusu olduğunda olduğu gibi. Ama bu daha ilk sayfadan beri başını ağrıttığım bir sorun. Cinselliğin ahlaksızlığını öne süren bu gerçek saplantının ardında İnsanoğlunun eskil toplumsal korkularından biri saklıdır, haz korkusu. Cinsel haz duyulabilecek hazların en yoğun, en canlılarından biri olduğu için, tas tamam bunun için böylesine korkularla, sakınımlarla kuşatılmıştır. Peki ama haz niçin korku yaratır? Sanırım fazlasıyla hoşumuza gittiği için. Her yüzyılda toplumlar üyelerinin çalışmayı, geleceği düşünmeyi ve topluluğu savunmayı unutarak, günün her saatinde tensel hazlarına kaptırmalarından kaçınmaya çalışmışlardır. Gerçek şu ki insan hiçbir zaman haz duyduğu zamanki kadar mutlu değildir. Geri kalan her şeyi unutursa uzun süre sağ kalamaz. Bütün çağlarda insan varlığı her an tehlikeli bir oyundur. Bu milyonlarca yıl önce insanların bir ateşin çevresinde toplandıkları ilk kabileler içinde geçerlidir. Tıpkı bizim gazete almak için sokağın karşı kaldırımına geçtiğimiz zaman olduğu gibi. Haz zaman zaman bizi hesap yapmaktan alıkoyar. Bu da çok önemli sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden hazlar her zaman tabular ve engellemelerle bastırılmış, büyük bir sakınımla ustalaştırılmış, bunlara yalnızca belli günlerde izin verilmiştir ve benzeri. İnsanların yaşamın tehlikelerinden gereğinden fazla kaçınmamaları için alınmış toplumsal önlemlerdir bunlar. Bazen artık gerekli olmadıkları zaman da geçerliliklerini sürdürürler. Öte yandan ancak zevki saf dışı ederek haz duyanlar da vardır. Zevkin karşı konulmaz bir hale gelmesinden öylesine korkarlar, ona gerçekten yer verirlerse olabilecek şeyi düşünerek kendilerine öylesine eziyet ederler ki, hazzı yatsımayı uğraş haline getirirler. Cinsellik bir yanda, yiyip içmek öte yanda. Yeryüzünde onca hüzün varken insan nasıl oynayıp gülebilir, şenlik yapabilir? Her şey kötü sonuçlanabilir ya da kötülük işlenmesine yardımcı olabilir. Ama hiçbir şey salt sana haz verdiği için kötü değildir. Hazzı yatsımayı uğraş haline getirenlere püriten denir. Püritenin ne olduğunu biliyor musun? Bir şeyin onu yapmanın bize haz verdiği zaman iyi olduğunu öne süren kişi. Acı çeken kimsenin acı çekmeyen kimseden daha iyi olduğunu iddia eden kişi. Oysa gerçekte iyi haz duyan kişi kötü acı çeken kişiden daha iyidir. Daha kötüsü, püriten iyi yaşayan kimsenin onu kötü geçirmesi gerektiğine, yaşamını kötü geçirirse bunun iyi yaşadığı anlamına geldiğine inanır. Püritenlerin kendilerini dünyanın en ahlaklı insanları, dahası komşularının ahlak bekçileri saydıkları açıktır. Abartmak istemiyorum. Abartmaya belli bir eğilimim var benim. Ama ortalama bir insanın resmi bir püritenden daha saygıdeğer, daha ahlaklı olduğunu söyleyebilirim sana. Genellikle onun örnek aldığı, hani şu öyküdeki kadındır, anımsıyor musun? Evinin önünde çıplak yıkanan oğlanları şikayet etmek için polis çağıran. Polis çocukları uzaklaştırır ama kadın onları yeniden çağırıp onların biraz daha ileride yıkandıklarını, çıplak hep çıplak, rezaletin sona ermediğini söyler. Polis onları biraz daha uzaklaştırır ama kadın yeniden itiraz eder. Ama bayan der komiser, onları 1,5 kilometre öteye gönderdik. Püriten kadın erdemlice bir öfkeyle yanıtlar. Evet ama dürbünle bakınca görebiliyorum onları. Bana kalırsa püritenlik ahlakın mutlak olarak tam karşıtıdır. Bu yüzden benim hazza karşı tek sözcük bile ettiğimi işitmeyeceksin. Bedeninden ve ruhundan olabilecek en büyük hazzı duyma isteğinden ötürü en küçük bir utanç bile duymaya itmeye çalışmayacağım seni. Tersine sana salık verdiğim eski bir Fransız üstadın, Michel de Montaigne'in öğüdünü yineleyeceğim sana. İnsan yaşamın zevklerine dişiyle tırnağıyla sımsıkı sarılmalı. Çünkü yıllar birbiri ardı sıra geçip gider. Bu tümcede iki şeyi göstermek istiyorum sana. Birincisini sonunda söylüyor. Yıllar durdurak bilmeden geçip gider. Bu yüzden tadına varmaya karar vermek için gereğinden çok beklememeli. İnsan fazla gecikirse zevk anı geçip gider. İnsan ondan haz duymayı unutur. Şimdinin tadına varmaya kendini bırakma yeteneği olmalı insanın. Romalıların, bir de Ölü Ozanlar Derneği filminin biraz bilgiç Ozan Yalvaçı'nın Carpe Diem ilkesiyle özetledikleri şeydir bu. Bugünün tüm hazlarının ardına düşmelisin anlamına gelmez. Şimdinin hazları yüzünden kişinin kendi kendini yıkıma uğratmasının en yanılmaz araçlarından biri, her an her şeyi çok çeşitli ve olmayacak hazların doyurulmasını sağlamaya çalışmaktır. İçinde yaşadığın anda aralarında hiçbir bağ olmayan zevkleri zorla bir araya getirmekte ısrar etme. Bunu yapmaktansa elindekinin hoş yanını bulmaya çalış. Sürdürelim. Sahanda yumurtanı, hardal yoksa ille de hardal bulacağım diye soğutma. Ketçap yok diye tabağındaki hamburgere itiraz etme. Unutma. Haz yumurtada, hamburgerde ya da ketçapta değil, elinin altındaki şeyden olumlu şeyler çıkarmayı bilmektedir. Bunlar beni az önce Montaigne'den aldığım alıntının, insanın dişiyle, tırnağıyla, yaşamın hazlarından yararlanmaya sımsıkı sarılması gerektiğini söyleyen birinci bölümüne getiriyor. Hazlardan yararlanmak ama bunların öteki hazlara karşı çıkmamaları için denetim altında tutmak gerekir. Anımsayacaksın. Birkaç sayfa önce Esau ile pişmiş mercimeklerinden, yaşamın karmaşıklığından, onu iyi yaşamak için gereğinden çok basitleştirmenin salık verileceğinden söz etmiş, örnek vermiştik. Haz çok hoşa giden bir şeydir ama seni yiyip yutma eğilimi vardır. Gereğinden fazla cömertçe kendini ona bırakırsan, seni eğlendirme bahanesiyle her şeyini elinden alabilir.''